Ayrım 7, sayfa 67. Mustafa Necati dönemi. Bu ülkücü öğretmenin Maarif ordusunun başına getirilmesi sıradan bir seçim değildi. Onun çalışkanlığı, örgütçülüğü, devrimciliği ve insan ilişkilerindeki sağlıklı tutumu herkesçe biliniyordu. 1939. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 322. Yeni Cumhuriyet bir yandan karşı sorunlarla boğuşurken öte yandan yapılması gerekenleri hızlandırmak zorundaydı. Eğitim alanında yapılanlar ne göz ne gönül dolduruyordu. Öğretim Birliği yasasıyla üç başlı eğitim engeli kaldırılmış, yabancı danışmanlar çağrılmıştı. Ama işler geniş çapta ve planlı olarak ele alınamıyordu. Örneğin devrimin ikinci kez Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Supi Tanrıever, eskiyi onarma, imam hatip okullarının iyileştirilmesi gibi günlük işler peşindeydi. Sorunlar çözümsüz gibi gösteriliyor, özellikle köy eğitiminden söz edilmiyordu. Oysa devrimin somut örneklerinin görüleceği yer önce eğitim ve köyde eğitimdi. Meclisteki genç devrimci milletvekilleri, ülkenin aynı anlayıştaki genç yazarları duruma tepki gösteriyordu. Yakup Kadri, Hakimiyeti Milliye gazetesinde eğitim politikası, kültür ve hayat yazılarıyla gençliğin iyi yetişmesi için eğitimin bilimsel ve kültürel temellere oturmasına değinerek bakanlığın bu tutumda olmadığını vurgulamıştı. 15 Eylül 1924. Bu nedenlerle Türkiye Öğretmenler Birliği'nin genç başkanı Mustafa Necati Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriliyor. 20 Aralık 1925. Atatürk devrimlerine içtenlikle gönül vermiş olan Necati, Kurtuluş Savaşı'nda düşmana ilk kurşunu sıkanlardan bir kuvayi milliyeciydi. Bu ülkücü öğretmenin eğitim ordusunun başına getirilmesi sıradan bir seçim değildi. Onun çalışkanlığı, örgütçülüğü, devrimciliği ve insan ilişkilerindeki sağlıklı tutumu herkesçe biliniyordu. Göreve başlamasından ölümüne kadar olan 3 yıllık sürede yaptığı işlerle Türk eğitim tarihine Mustafa Necati dönemi sayfasını yazdırmıştır. Mustafa Necati zaman yitirmeden büyük işlere girişti. İlk yaptığı dönemin eğitim adamlarını ve aydınlarını çevresinde toplayarak, yabancı eğitimcilerin raporlarını inceleterek, uygulamada yer alacak ülkücü kişileri iyi seçerek, uyumlu bir ortam yaratarak gece gündüz durmadan çalışmak oldu. Uzman kişilere durum saptaması yaptırıp önceliklerine göre işleri sıraya koyuyordu. Göreve başlamasından 26 Aralık 1925 bir hafta sonra 8 Ocak 1926 3. Heyet-i İlmiye'yi topladı. Başkanlığını kendisinin yaptığı bu kurulda gündüzlü okullarda karma eğitime gidilmesi, meslek okullarının Mustafa Kemal'in gösterdiği doğrultuda teknik eğitimi amaçlaması, lise ve öğretmen okullarının geliştirilmesi, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal durumunun iyileştirilmesi için yeni düzenlemeler yapılması, talim terbiye dairesinin kurulması kararları alınıyor. Daha önce 1. Heyet-i İlmiye toplantısında ele alınan ve Gazi'nin üstünde durduğu orta öğretimin amacının ülkenin gereksinimi olan çeşitli mesleklerden hizmet ve sanat erbabını yetiştirmek görüşünü gündeme alarak sanat okullarının ve orta öğretim okullarının bu doğrultuda yönlendirilmesi gibi konular üstünde duruluyor. Dönemin önemli çalışmalarından biri bu kararları da içeren ve Türk milli eğitiminin 10 yıllık gelişmesini amaçlayan Maarif Teşkilatı hakkında layihadır. Sonradan yasalaşan 43 maddelik bu tasarıda yer alan ilginç saptamalardan bir bölümü şunlardır. Okul ile hayat arasındaki Çin Seddi'nin kaldırılması, tarımsal çevrelerde çiftçilik okulları kurulması, öğretmen yetiştirme ve okulların hayata bağlanması, halkın ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesi, ülkenin gerçek iş okuluna gereksinimi olduğu, öğretmen-halk işbirliği kurulması, eğitim sisteminde kökten bir reform yapılması, kızların eğitimine el atılması, doğa ile çocuk arasında kara kitap bulunduğu, üretici eğitime yer ve önem vermek gerektiği, okul yaşamının çevrenin gereksinimine göre düzenlenmesi, politeknik eğitime gereksinim olduğu, kız ve erkek çocuklara birlikte eğitim verme zorunluluğu. 1926 yılında 789 sayılı Maarif Teşkilatı'na dair kanun çıktı. Bu yeni yasaya uygun olarak Talim Terbiye Dairesi kuruldu. Telif ve Tercüme Heyeti yerine Dil Heyeti oluşturuldu. 1926'da Heyet-i İlmiye'nin yerine geçecek Maarif Şurası yönetmeliği hazırlandı. Ancak ilk şuranın 1939'da Bakan Yücel tarafından toplandığı görülecektir. 27 maddeden oluşan yeni yasa ile okullaşmada yapılanma, plan, program, halk eğitimi ve benzeri konular ele alınıyor. Böylece John Dewey'nin de önerdiği 10 yıllık plan yapılıyordu. Bu yasaya göre şehir ve köy ilk öğretmen okulları ayrılıyordu. Mustafa Necati'nin kurmay heyetinin amaçlarından başta geleni yeni anlayışa uygun öğretmen okulları açabilmek, yeni eğitimi bu okullara ve onlar yoluyla yurda yayabilmekti. Dönemin öğretmen okullarının eski öğretmenleri yaşlanmış ve yıpranmıştı. Cumhuriyet kendi kuşağını yetiştirmeliydi. Bir yandan yurt dışına öğrenci gönderiliyor, yabancı ve yerli uzmanların önerilerinin yararlıları ayıklanıyor, gerçeklerimize uygun düzenlemeler yapılmaya çalışılıyordu. F. Kirby bu düzenlemeleri şöyle aktarıyor. 1926'da Kayseri Zincirdere'de, 1927'de benzeri Denizli'de iki yeni tip köy öğretmen okulu açıldığı görülüyor. İş eğitimine yer veren bu okulların klasik bilgi okulundan daha verimli olduğu saptanıyor. Ama ederinin Türkiye koşullarına göre yüksek olması, yalnızca 150 kadar öğrenci alabilmesi gibi nedenlerle çoğaltılamıyor. Bu kurumların köy enstitülerine gelinceye kadar Türk eğitiminin yüzünü artacak bir örnek olduğu görülecektir. Türkiye'de köy enstitüleri. Bunlarla birlikte eski öğretmen okullarının daha verimli ve yararlı bir duruma getirilmesine, program yönünden yenileşmesine, öğrencilere ulusal bilinç aşılanmasına önem veriliyor. Mustafa Necati, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının maddi durumunu iyileştirmek, onları devrimci bir anlayış içinde hizmete hazırlamak için var gücüyle çaba harcıyordu. Öğretmen okullarına giderek adaylara ve okulu bitirenlere tek tek mektup yazarak, rozet ve kitap göndererek yeni atananlara ülkücülük aşılıyor, devrimleri anlatıyordu. Onun benzer çabaları eğitim ordusunu etkiliyor, yurda dağılacak öğretmenlere güven veriyordu. Bunlar dışında öğretmenlere dolaylı dolaysız sosyoekonomik iyileşme sağlanıyordu. Aylıkları arttırılıyor, ek ders ücreti ödeniyor, kent taşıtlarında indirim yapılıyor, yeni öğretmenlere donatım bedeli veriliyordu. Sağlık sorunlarına ilgi gösterilerek onlar için ayrı hastane açılıyordu. İstanbul Valide Bağı Öğretmenler Preventoryum ve Sanatoryumu bu dönemde açılmıştı. Bir yandan eğitimle ilgili başkaca yenilikler sürüyordu. 1927'de erkekler için fes yerine şapka giyme kararı uygulamaya koyuldu. CHP 2. Kurultayında Mustafa Kemal büyük nutkunu okumaya başlayarak eğitim görüşlerini dile getiriyordu. 3 Şubat 1928'de laiklik ilkesi anayasaya ve CHP programına girdi. Camilerde hutbe Türkçe olarak okunmaya başlandı. Uluslararası rakamlar kullanıldı ve 1928'de yeni Türk alfabesi kabul edildi, yazı devrimi başlatıldı. Ocak ayında millet mektepleri açıldı. Halk bir an önce yeni yazıyı öğrenmeye özendiriliyordu. Okullardan çocuklar çıkınca büyükler giriyor, bunun için başta Mustafa Kemal baş öğretmenlik yaparak örnek oluyordu. İnönü Malatya'da yaptığı uzun bir konuşma ile bilenin bilmeyene öğretmesi kampanyasını başlatmış, halk dershaneleri hızla çoğalmıştı. Bu arada yurt dışına öğretmen ve öğrenci gönderme ve inceleme gezileri sürüyordu. Mustafa Necati'nin 1928'de Danimarka'ya 2 aylık bir inceleme gezisine gittiği ama oradaki kooperatif okulları uygulamasını benimsemediği anlaşılıyor. Necati döneminin önemli etkinliklerinden biri de basında çıkan kitap, yazı ve eğitim tartışmalarıydı. Milli Eğitim Bakanlığı kendi çıkardığı dergi ve yayınlarla eğitim üstüne yazılar yazılmasına, herkesin düşündüğünü söylemesine fırsat veriyordu. Pedagoji yönünden, eğitim düşüncesi yönünden kısır olan ortamı hareketlendirmek, yazılanlardan yararlanmak isteniyordu. En başta bakanın kendisi eğitim ve köyde eğitim üstüne yazarak tartışmayı başlatıyordu. Bir yandan tartışmalar yapılırken bir yandan da uygulamalar sürüyor, öğretim birliği yasasının getirdiği anlayışa uygun programlar yapılıyor, bunların cumhuriyet ilkeleri ve ülkenin gereksinimlerine göre düzenlenmesi ve uygulanması için çaba harcanıyordu. 1926. Kadın erkek eşitliği, tekkelerin kapatılması gibi değişiklikler bunlara koşut olarak sürüyordu. Yalnız eğitimciler değil, ülkenin düşün adamları ve aydınları eğitim için kafa yorup öneriler getiriyordu. Bunlardan değerli gazeteci Yunus Nadi'nin 28 Haziran 1927 günkü Cumhuriyet'te çıkan "Her Köyde Mektep" başlıklı yazısı oldukça ilginç bir belgedir. Gözlem ve öneri niteliği taşıyan bu yazı, her köye üretici ve köylüyü canlandırıcı bir okul yapıldığında Türkiye'nin eğitim sorununun çözümlenmiş olacağı yaklaşımını getiriyor. Köy okulunda başlayacak arıcılık, meyvecilik, hayvancılık, ağaçlandırma ve benzeri çalışmaların köye yayılacağını, bu yolla köylerin durumunun değişeceğini dile getiriyor. Dahası öğretmenlerin sağlık bilgileriyle donatılarak köylünün sağlık gereksinmesine yardımcı olunabileceği belirtiliyor. Tüm bunlar için öğretmene ailesiyle birlikte köyde oturabileceği ev ve işleyebileceği toprak verilmesini öneriyor. Bunlar için işe önce öğretmen yetiştirmeden başlanması, öğretmen okullarının bu amaçla aynı şekilde tarım ve teknik programlı ve uygulamalı olması, geniş topraklar üstünde kurularak öğretmenlik bilgileriyle birlikte bu uygulamaların da yapılabileceği anlatılıyor. Bunların yapılabilmesi için Tarım ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği öneriyor. Tonguç canlandırılacak köy kitabını aldığı bu uzun ve ilginç yazının sonuna şu notu koyuyor. Bu makalenin çıktığı tarihten sonra köy enstitüleri kuruluncaya kadar aynı konulara dair günlük gazetelerde yazı yazanlar Yunus Nadi'nin önerisinden daha ileri fikirler ortaya atamamışlardır. Gerçek böyle olduğu halde onu çarpıtanlar çıkmıştır. Sayfa 372. Mustafa Necati eğitim alanındaki çalışmalarını hızla sürdürürken 1 Ocak 1929 günü birden ölüyor. Ne yazık. Onun zamansız ölümü Türk öğretmenlerini, aydınları ve halkı çok üzdü. İşleri yarım kalmıştı. Bunca çabasına karşın Necati dönemi eğitime Mustafa Kemal'in anladığı ve devrimlerin gerektirdiği boyutta bir çözüm, özellikle köy eğitimi konusunda kesin bir çözüm getirmekte miydi? O çalışkan bakanın ömrü yetseydi 1935'e kadar geçen zamanı gene boşa kaybetmiş olur muyduk? Bu soruları sorun olarak koyup gitmiştir arkasında ama çözüm aradığı devrimciliği kesindi. 1923'ten başlayarak eğitime gerek zaman tanıma gerekse ödenek ayırma yönünden oldukça cömert davranılmıştı. Ama tüm çabalara karşın toplum nüfusunun gereksinimine uygun bir eğitim sisteminin temelleri atılamamıştı. Oysa aynı yıllarda savaştan çıkan Batı ülkeleri eğitim işlerini çoktan en yeni tekniklerle çözümleme yolunu bulup başlarını alıp gitmişlerdi. Ayrıca halkın sanıldığı kadar laik eğitime koşmaması dönemin önemli sorunlarından biriydi. Köy enstitülerine kadar sürecek bu isteksizliğin nedeni getirilen laik eğitimin özellikle köyler yönünden toplumun ve bireyin beklentisini karşılayacak içerikli olmamasıydı. Okulla hayat arasındaki Çin Seddi'ni kaldıran önemli bir görüntü yoktu. Özellikle köylerde din eğitiminden boşalan program halkın gereksinimi doğrultusuna doldurulacağı yerde din eğitiminde olduğu gibi öğrenciyi anlamadıkları bir şeyler ezberletmeyi sürdürüyor, Batı'nın çoktan terk ettiği bilgi okulu bizde modern eğitim olarak görülüyordu. O yıllarda Türk köylüsü toprağını ağaçtan yaptığı derme çatma sabanla sürüyordu. Bunların değişmesini etkileyecek bir ekonomiye ve eğitime nasıl geçileceği, parasal sorunun nasıl çözümleneceğinin yolu bulunamamıştı. Çalışkan Bakan Mustafa Necati bunların arayışı içinde ölüp gitmişti. Okul Müzesi Müdürü İsmail Hakkı. Yeni okulda ders araçlarından çocuğun bireysel çalışmalarında ve genel eğitimde yararlanmak, bunların çoğunu öğrencilere yaptırmak ve edinmelerini sağlamak amacı güdülür. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü sayfa 344. Leipzig Pedagoji Enstitüsü İş Eğitimi Seminerinden dönen Tonguç yeniden Ankara Erkek Öğretmen Okulu'na atanıyor. Eylül 1925. 6 ay sonra da Okul Müzesi Müdürlüğü'ne getirildiğini görüyoruz. Onun bu göreve getirilmesi Mustafa Necati'nin kurmayları arasına girmesi demekti. Görünüşte önemi anlaşılmayan okul müzesi ve ders araçları, mektep müzesi ve alat-ı dersiye alanı aslında Cumhuriyet'in yeni eğitiminin yöntem ve tekniklerini geliştirmede ve kullandırmada yaşamsal önemi olan bir birimdi. Tonguç ilk kez kendi kurup geliştirdiği bu birimi Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü'nde şöyle tanıtıyor. 1926 yılında Bakanlık Merkez Örgütü düzenlenirken yeni bir birim olarak bir de okul müzesi açıldı. Bu kurumun amacı ilgililere ve öğretmenlere modern öğretim araçlarını tanıtmak, öğrencilerin türlü olaylara ait çalışmalarını gösteren eşyayı toplamak, sergiler tertip etmek, eğitim tarihini aydınlatmaya yarayacak belgeleri ve kitapları biriktirmek, yeni öğretim metotlarının uygulanması için öğretmenlere rehberlik etmektir. Sayfa 344. Aynı araçları sağlamak için bir benzerinin İzmir'de açıldığı, giderek Türkiye okullarında hiç zorlamadan birer okul müzesi oluştuğu görülmüştür. Eğitim teknolojisinin o günkü ele alınış biçimi demek olan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları ve Gereçleri Müzesi'nin hem yeni kurulması hem de eğitimi yenileştirmede etkin bir yeri olacağından, işten anlayan ve konuyu ülke gerçeklerine uygun olarak geliştirebilecek biri aranmıştı. Tonguç bu işe uygun bir elemandı. Onun iş eğitimi, sanat eğitimi üstüne Almanya'da gördüğü öğrenim ve bilgi görgü birikimi bu görevle çakışıyordu. Ayrıca bakanlığın daha önce düzenlediği ilk öğretim programı hazırlama kurulunda gösterdiği başarı yetkililerin ilgisini çekmişti. Önerilen bu görevi alarak Mustafa Necati'nin genç yönetici kadrosuna katılmıştı. 11 Mart 1926. Okul müzesi ve ders araçlarını eğitimde yenileşme doğrultusunda ve ülkenin gerçeklerine uygun olarak kurup geliştiriyordu. Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü'nde bu alanla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürüyor. Ders araçları en gelişmişinden en ilkeline kadar eğitimde önemli bir yer tutar. Tanzimattan beri eğitimde yenileşme ele alındıkça bu konu gündeme gelmiştir. Ders araçları genel anlamda dersi öğrenmek ve öğretmek için kullanılan çeşitli materyaldir. Bunlar kültür yönünden değer taşıyan eşya, derslerde kullanılmak amacıyla yapılmış gözlem araçları, çocuğun yetilerini geliştirmeye doğrudan yardım eden, geniş anlamıyla dersin öğrenilmesini kolaylaştıran araçlardır. Sayfa 102. Önceleri Ankara'da bakanlık binasında iki oda bir salonda başlayan okul müzesi, zamanla yerine sığmadığı için bir bölümü çevre okullara taşınarak yaygınlaştırılıyor. Çalışmalar gelişip hızlandıkça ülkenin hemen her yerindeki okulların bir odası müze durumuna geliyor. Buralara bakanlıktan giden ders araçları, bu nitelikteki öğrenci ödevleri, koleksiyon ve benzer araç gereçler toplanarak bunların derslerde yararlı olarak kullanılması sağlanıyordu. Kurumun başta gelen işleri arasında öğretim programlarına ve yeni yöntemlere uygun araçları saptamak, seçmek, bulmak, almak, kimilerinin okullarda yapılması için öğretmenlere, öğrencilere gerekli rehberliği yapmak, ilgili kılavuz hazırlamak yer alıyordu. Tonguç bu işini sürdürürken 1929'da Gazi Orta Öğretmen Okulu Resim El İşi Öğretmenliği ve orada yeni açılacak Resim İş Bölümünün kurulması görevini de üstlenmiştir. 1935 yılına kadar iki görevi birlikte yürüterek bu fırsatın sağladığı olanakları her iki görevi için de çok iyi değerlendirmesini bilmiştir. Gazi Eğitim'deki görevi okul müzesini geliştirmek için iyi bir fırsat olduğu gibi okul müzesinin varlığı da Resim İş Bölümünün eğitim ortamını zenginleştirmiştir. Orta öğretmen adayı olan Resim İş Bölümü ve müfettiş adayı olan Pedagoji Bölümü öğrencilerine eğitim araçlarının gerek pedagojik, gerek ekonomik ve estetik yönünü kavratarak sağlam eğitim araçları yaptırıp bunları öğrencilerin ve okulun gereksinimleri için kullandırmış ve Anadolu okullarına gitmesini sağlamıştır. Okul müzesinin yaptığı kimi işleri yine Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü'nde şöyle açıklıyor. Modern öğretim araçlarını öğretmenlere tanıtmak amacıyla bu araçların örneklerini bulup kendi salonlarında sergilemiş, koleksiyonları yıldan yıla arttırmış, okullarda eksik olan ders aracı çeşitlerini saptayarak hızla hazırlamıştır. Her düzeyde çeşitli okuldan öğrencilerin öğretmen ve yöneticinin, mimarın çalışmasını gösterir defterler, el işleri, el yazısı örnekleri, okul yapısı maketleri gibi materyaller müzede sergileniyordu. Daha sonra kuracağı köy enstitülerinin durum planı da bu müzede yer alacaktı. Köy ve şehir okullarında iş ilkesine yer verileceği için öğretmen okulu öğretmenleri ve isteyen ilkokul öğretmeni için okul müzesinde müze müdürünü yönettiği iş ilkesine dayanan öğretim kursu açılmıştır. Temmuz 1926. Bu kursa katılacaklara ders vermek üzere Almanya'dan Leipzig Pedagoji Enstitüsü ve İş Öğretmen Okulu profesörlerinden O. Frey ile G. Stichler getiriliyor. Kursta Türkiye koşullarında dersliklerde ve okul işliklerinde çocuklara yaptırılacak iş ve resim pedagojisi, psikolojik temellerinin kavranması için uygulamalar yapılıyor. Batı'da pedagoji alanındaki yenilikler tanıtılıyor, tartışılıyor. Katılanlara belge veriliyor. Bu yolla birbiriyle iletişim içine giren öğretmenler yeni metotlar üstüne ortak bilgi ve deneyim kazanıyor. Sayfa 102. 1927 yaz aylarında Sivas ve Kayseri'de ilköğretim müfettişlerinin yetkili uzmanlarca yeni ilköğretim programı uygulama konusunda yetiştirilmesi için açılan kursların bu çalışmaların uzantısı olduğu anlaşılıyor. Kurslarda yetişen müfettişlerin öğretmenlere öncülük etmesi düşünülmüştür. Tonguç bu kurslarda yönetici ve öğretmen olarak görev alıyor. Ayrıca Okul Müzesi Müdürlüğü öncülüğünde Ankara'da Gazi İlkokulu'nda bir uluslararası ders araçları sergisi açılıyor. 1928'de tabiat bilgisi dersleri ve laboratuvarlar için tahnit yöntemiyle çevre hayvanlarının koleksiyonları yapılıp çoğaltılıyor. 1927'de bu alanlarda yetişmesi ve sanat eğitimi alması için Avrupa'ya öğrenci gönderildiği, dönüşlerinde bunların Tonguç'un rehberliğinde Gazi Eğitim Resim El İşleri bölümünü kurdukları ve okul müzesi çalışmalarını geliştirdikleri görülecektir. 1933'te Ankara'da İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde tüm Türkiye okullarının katılımıyla büyük bir eğitim sergisi açılıyor. Bu serginin bir kolu CHP adına TBMM önünde caddede sokak sergisi haline getirilerek grafiklerle Cumhuriyet'in 10 yıllık başarısı gösteriliyor. Ayrıca Nisan 1933'te Cumhuriyet'in getirdiklerini anlatan bir 10. yıl gezici eğitim sergisi düzenleniyor. Bir tren katarında gerçekleştirilen ve Samsun'a kadar giden bu gezici sergi 45 gün sürüyor. Katar 14 istasyonda durarak oradaki öğretmen ve öğrencilere çevreden toplananlara film, slide, konferans, afiş ve benzeri araçlarla 10 yılda yapılanlar ve yapılacak olanlar anlatılıyor. Bu gezici sergide Gazi Eğitim Öğretmeni Hayrullah Örs, gazeteci S. Ertem, müfettiş Ferit Oğuz Bayır ve Reşat Şemsettin Sirer'in de yardımcı ve konuşmacı olarak yer aldığı görülüyor. 1933'ten sonra yazılan okul kitaplarının koleksiyonu yapılmaya başlanmıştı. Yeni yapılan okullarda laboratuvar kurulmasına rehberlik ediliyordu. Tonguç bu görevleri sırasında bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı Yapı Kurulu üyeliği de yapmış, sonradan bu kurulun başkanı olmuştur. İşleri yeni bir anlayışla yürütecek eleman az olduğundan o dönemde taşıyabilecek olanlara birden çok görev verilmesi olağandı. Yapı Kurulu okul yapımı ve onarımı işlerinin daha ivedi ve ucuza çıkması için oluşturulmuş bir kuruldu. Seçilmiş yerli ve yabancı mimarlara yaptırılan ya da yarışma ile seçilen okul kuruluş ve planları bu kurul tarafından uygulamaya koyuluyordu. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu bu dönemde yapılan yeni ve modern okullardı. Bu üç görevi bir arada yaparken Tonguç'un gerek okulların araç gereçleri, gerek yerleştirilmesi, donatılması, gerekse okul yapılarının gereksinimlerinin, eksiklerin yerinde saplanması gibi başka bir görevi de vardı. 1934'te okullarımızı incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen Amerikalı eğitimci Dr. Beryl Parker, bakanlığa verdiği raporun okul müzesi bölümünde şunları söylüyor. Okul müzesi yararlı bir durumda olup fırsat buldukça değerli işler görmektedir. Müzenin yönetim olanakları öğretmenleri yayın, sergi ve kurs gibi araçlarla yetiştirmek için daha yaygınlaştırılabilir. Gazi Eğitim Enstitüsü ile olan ilişkisi çalışmaların genişleyip yayılması için daha düzenli ögeler yaratmaktadır. Sürekli sergiler, ulusal günlerde tertiplenen belli sergiler, öğretmenler için değerli olan ve halkın ilgisini uyandıran materyale sahiptir. Okullarda uygulanan iş yöntemi ilerledikçe okul sergilerinin niteliği de değişecektir. Öğretmenler için yapılan gezici okul sergisi iyi düzenlenmiş olup yararlı sonuçlar doğurmuştur. Ülkenin çeşitli yerlerine her yıl gönderilecek olan sergilerin düzenlenmesinde ilk yılın deneyiminden yararlanılmalıdır. Daha sonra yazılacak raporda gösterileceği gibi bu sergilerin laboratuvar merkezleri ve teftişle ilişkileri vardır. Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü sayfa 344. Fay Kirby 1947-1953 yıllarında Anadolu okullarının tozlu raflarında eskiden kalma olduğu anlaşılan ders araçlarına ve koleksiyonlara rastlıyor. Bunların tarihlerini ve yapımlarını incelediğinde Tonguç'un okul müzesi müdürlüğü döneminden kaldığını anlıyor. Bu araçların çok eski olmalarına karşın yenilerden daha sağlam ve anlamlı olduklarını görüyor. Onların bilimsel ilkelere göre hazırlanmış, gösterilmeye hazır koleksiyon ve benzeri araç olarak yüksek nitelikli olması, üzerlerine dikkatli etiket konmuş olması ilgisini çekiyor. Bu araçlara bakan bir kimsenin modern uygarlığın dilinden bir şeyler öğrenmemesi olası değildi diyor. Yenilerin ise gösterişli ama zayıf işçilikleriyle yalnızca iş olsun diye yapılmış olduğunu kolayca anlaşılacağını söylüyor. Dipnot, Fay Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri sayfa 93. Gazi Eğitim Enstitüsü çıkışlı ve aynı kurumda uzun yıllar çalışma olan sanat eğitimcisi Hidayet Telli, 25 Ekim 1995'te Ankara Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği Tonguç'la ilgili panelde şu bilgileri veriyor. Tonguç'un içinde bulunduğu her görev Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli çalışması oluyordu. Okul Müzesi Müdürlüğü de öyle olmuştu. İlk ve orta öğretimde eğitimi ezberden kurtarıp yaparak görerek öğrenmeyi sağlamak için çeşitli derslerin araç gereçlerini yapıyor, buluyor ya da kimilerinin nasıl yapılacağının belge ve broşürlerinin okullara gönderilmesini sağlıyordu. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasını etkileyecek kitaplar, masallar, şiirler seçiliyor, yazdırılıyor ya da derlenip okulların hizmetine sunuluyordu. Sanat ve kültürle ilgili kitapların tıpkı basımları burada toplanıyordu. 1937'de Bergama İlkokulu öğrencisi olan Hidayet Telli, Bakanlık Okul Müzesi'nin Anadolu'ya ulaşan kolu olan ilkokulundaki ilginç müzeyi anlatıyor. Ben de aynı yıllarda öğrenim gördüğüm Alanya İlkokulu'nun müzesini anımsıyorum. Bizce orası gerçekten uygarlık araçları müzesiydi. Çeşitli modern araçlar çevreden bulunan alınan çeşitli maddeler köşelerinde dururlar. Derslerde yararlanmak için gittiğimizde ya da sınıfa getirdiğimizde derslerimizi zenginleştirir. Biz öğrencileri olağanüstü etkilerdi. Bu araçlara yalnızca ilgi değil hayranlık ve saygı da duyardık. Tonguç'un amaçlarından biri de buydu. Öğrencide modern tekniğe ve sanata, uygarlığa hayranlık uyandırmak. Özellikle bu araçlardan kimilerini yapmamız, kullanmamız, bu yolla konuyu daha iyi öğrendiğimizin ayrımına varmamız bizi etkinleştirir. Yeni bir buluş yapmışız gibi sevindirirdi. Bu görevleri sırasında eğitim sistemi içine iş eğitimini, sanat eğitimini ve üretimi sokmaya çalışırken, kimi araç gereçleri kendi hazırlayarak bunlar üstünde düşün geliştirmeye ve eğitim yazarlığına yöneldiği görülüyor. İlk olarak 1927'de el işleri rehberini yazıyor. Bu yapıt Arap harfleriyle yazılmış olup sonunda Almanca ekler vardır. Aldığı ikili üçlü görevler onun eğitim üstüne yazmasına ortam hazırlayacak ama buna çok az zaman bulacaktır. Bulduğu kadarıyla çeviri ve kendi ürünü olan yapıtlar vermeyi sürdürecektir. Ankara'da iş eğitimi kursunda tanıştığı Nafia öğretmenle 26 Ocak 1927'de evleniyorlar. Bu evlilikle birlikte Tonguç Bakanlık Müsteşarı Nafi Atuf Kansu ile bacanak oluyor. Kansu onu çalışkan ve yetenekli bir öğretmen olarak önceden severdi. O da Kansu'nun meşrutiyet döneminden bu yana eğitime yaptığı katkıya, cumhuriyete olan bağlılığına, dürüstlüğüne saygı duyardı. 1928'de oğlu Engin doğuyor. 1929'un Ekim ayında ders araçları almak ve incelemelerde bulunmak için bakanlıkça 2 ay süreyle Avrupa'ya gönderiliyor. Bu gezide İtalya, İsviçre, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya'dan gerekli örnek araçları alıp incelemelerde bulunuyor.